Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 11.
Aram, Martirosyan, uzun boylu, yapılı, yakışıklıca bir adamdı. Dingin bir yüzü, koyu küt bir sakalı, dağınık gür saçları ve her tebessümünde belirginleşen derin gamzeleri vardı. Miyop gözleri, çerçevesiz gözlüğünün ardında zeka ile parlıyordu. Zeliha teyzeye bakışlarındaki beğeni ve sevgi fark edilemeyecek gibi değildi. O bir şeyler anlatmaya koyulunca Zeliha teyze tamamlıyor, Zeliha teyze bir saptamada bulunduğunda açıklamasını Aram yapıyordu. Birlikte mucizevi bir uyum yakalamışa benzeyen iki uyumsuzdular. Aram'la konuşmaya başladığında gayri ihtiyari yeni başlayanlar için İngilizcesine geçmişti Armanuş. İstanbul'da tanıştığı her yeni insanın yaptığı gibi olabildiğince ağır çekim bir İngilizceyle tanıttı kendini. Karşılık olarak Aram'ın Britanya aksanıyla mühürlenmiş İngilizcesini duyunca şaşırdı. İngilizceniz ne kadar mükemmel demekten kendini alamadı Armanuş. Nerede öğrendiğinizi sorabilir miyim? Sağ ol dedi Aram. Üniversiteyi Londra'da okudum. Hem lisans hem lisansüstü. Ama istersen Ermenice konuşabiliriz. Maalesef ben konuşamıyorum dedi Armanuş başını sallayarak. Çocukken babaannemden biraz öğrenmiştim. Ama annemle babam boşanınca onun yanında fazla kalamadım. Hep ara girdi. Gerçi 10 yaşımdan 13 yaşıma kadar her yaz bir Ermeni gençlik kampına gittim. Eğlenceliydi. Ermenicem gelişti orada ama sonra yine unuttum. Ben de Ermeniceyi anneannemden öğrendim dedi Aram gülümseyerek. Doğrusu annem de anneannem de iki dilli büyümemi istiyorlardı. Ama ikinci dilin ne olacağı konusunda tamamen zıt fikirlere sahiptiler. Annem okulda Türkçe, evde İngilizce konuşmamı istiyordu. Ne de olsa büyüdüğümde bu ülkeden ayrılacak, Avrupa'ya yerleşecektim. Ermenice neme gerekti? Ama anneannem galip geldi. Sonunda okulda Türkçe, annemle çarşıda dışarıda İngilizce, evde Ermenice konuşarak büyüdüm. Anneanne ve babaannelerden konuştular bir müddet. Diasporadakilerden, Türkiye'dekilerden, Ermenistan'dakilerden. Armanuş Aram'ın anlattıklarından ziyade mütevazi halinden etkilenmişti. Akşam 7.30'da Zeliha teyze dükkanı yardımcısına bıraktı ve birlikte yakındaki bir meyhanenin yolunu tuttular. Sen İstanbul'dan gitmeden önce Aram'la Zeliha teyze tipik bir içki muhabbetini görmen için bizi meyhaneye götürmek istediler diye açıkladı Asya Armanuş'a. İstiklal Caddesi'ne paralel bir arka sokağa kat ederken pencerelerinden travesti fahişelerin sarktığı yıkık dökük bir apartmanın önünden geçtiler. Bilhassa ilk kattakiler öyle yakındılar ki Armanuş aşırı makyajlı yüzlerini bütün ayrıntılarıyla seçebildi. Köfte dudaklı, çam yarması, kızıl saçlı bir travesti gülerek laf attı. Ne dedi diye sordu Armanuş. Bileziklerime bayılmış, hepsinin taşıyamayacağım kadar ağırlık yaptığını söylüyor. Armanuş'un şaşkın bakışları altında Asya bileziklerinden birini çıkarıp kızıl saçlı travestiye uzattı. Beriki hediyeyi sevinçle alıp bileğine taktı ve Asya'nın şerefine diyet kolasını havaya kaldırdı. Bu sahneyi şaşkın gözlerle seyreden Armanuş, Jean Genet'i düşündü bir an. Burada olsaydı kim bilir neler çıkarırdı bu sahneden. Pencere pervazlarından bakan travestiler, gölgeli yorgun yüzler, manikürlü parmaklar, tesbihli adamlar, şerefe kaldırılan diyet kola kutusu, hediye edilen nazar boncuklu bilezik, ekşi ekşi katmerlenen ter ve meni kokuları, her şeye rağmen kaybolmayan masumiyet. Tüm bunlar buluşup kaynaşabiliyordu İstanbul'un salaş bir sokağında. Lokanta, asmalı mescitte, yarı salaş, hayli ferah bir yerdi. Oturur oturmaz iki garson meze tepsisiyle geldi. Vakti kerahat gelince müşteriler ikişer üçer damladı. Kısa zamanda bütün meyhane dolacaktı. Aynı ölçüde yabancı, bütün bu yüzler, sesler ve kokular arasında Armanuş mekan duygusunu kaybetti. Herhangi bir yerde olabilirdi pekala. Avrupa'da, Orta Doğu'da ya da Rusya'da. Müşteriler ne kadar da kıpır kıpırdı. Mütemadiyen sigara içip birbirlerinin sigaralarını yakıyor, demlenip birbirlerinin bardaklarını dolduruyor, yemek yiyip birbirlerinin tabaklarının tadına bakıyor, konuşup birbirlerinin lafını kesiyor, şarkılar mırıldanıp birbirlerinin ezgilerine eşlik ediyordu. Zeliha teyze ile Aram rakı içiyordu. Asya ile Armanuş beyaz şarap. Zeliha teyze sigara, Aram puro içiyor. Görünüşe göre annesinin yanında tütünden uzak duran Asya ise sinirli sinirli ağzının içini kemiriyordu. Ne o? Bu akşam sigara içmiyorsun dedi Armanuş. Ya sorma dedi Asya içini çekerek. Sonra sesini iyice alçalttı. Şşş, Zeliha teyze sigara içtiğimi bilmiyor. Her fırsatta neredeyse sadistçe annesini kızdırmaktan zevk alan Asya'nın onun sigara içtiğini saklaması Arman'ı şu şaşırtmıştı. Anlaşılan Asya her konuda pabuç gibi bir dille laf edebiliyordu da her ne hikmetse asiliğini yitiriyordu. Mesele büyüklerin yanında sigara içmeye gelince. Garsonlar yemek ardına yemek taşıdılar masaya. Önce mezeler, soğuk yemekler, ara sıcaklar, sıcaklar, tatlı ve son olarak kahve. Buranın kuralı bu olsa gerek diye hayretle bu trafiği izledi Armanuş. Menüden seçmek yerine bütün menü masana geliyor. İçeride hem dumanın hem de gürültünün iyice yoğunlaştığı bir esnada Armanuş bir süredir zihnini kurcalayan soruyu sorma cesaretini nihayet toplayarak arama sokuldu. Amerika'ya gelmeyi düşünmedin mi hiç? Kaliforniya'ya mesela. Orada büyük bir Ermeni cemaati var. Aram bir müddet dikkatlice baktı ona. Sonra arkasına yaslanıp sadece kendisinin bildiği bir espri duymuşçasına tuhaf bir kahkaha patlattı. Armanuş söylediklerinin doğru anlaşıldığından şüphe etmiş olmalı ki eğilip açıklamaya çalıştı. Pek çok İstanbul Ermenisi var Kaliforniya'da. Sen de gelebilirsin. Sana ve ailene yardım etmek için can atacak geniş bir Ermeni cemaati var. Aram bu sefer kahkaha atmadı. Onun yerine buruk bir tebessüm yayıldı suratına. Böyle bir şey neden isteyeyim ki sevgili Armanuş? Burası benim şehrim. İstanbul'da doğdum, burada büyüdüm. Ailemin bu şehirdeki tarihi en azından 500 yıl geriye gidiyor. İstanbul'da Ermeniler İstanbul'a aittir. İstanbullu Türkler, Kürtler, Rumlar ve Yahudiler gibi. Bir zamanlar birlikte yaşamayı başarmıştık. Sonra çok kötü çuvalladık. Şimdi tekrar öğrenmeliyiz kozmopolitliği. Bir daha çuvallama şansımız yok. Yine bir garson belirerek kızarmış kalamar ve midye getirdi. Beyoğlu'nun her sokağını bilirim diye devam etti Aram. Rakısından bir fırt daha çekerek. Sabahları, akşamları, geceleyin neşelenip sarhoş olduğumda o sokaklarda dolaşmayı severim. Boğaz kıyısında pazar günleri arkadaşlarımla kahvaltı etmeyi, kalabalık içinde tek başıma yürümeyi hiçbir şeye değişmem. Bu şehrin kaosuna, yorucu cazibesine, yıllanmayan güzelliğine, vapurlarına, müziğine, hikayelerine, hüznüne, renklerine ve kara mizahına aşığım. Birbirlerinin konumlarını uzaktan bakarak sıkıntılı bir sessizliğe gömüldüler. Aralarında coğrafi mesafeden fazlası olduğunu sezmişlerdi. Aram onun fazla Amerikanlaştığını, o da Aram'ın fazla Türkleştiğini düşünüyordu. Kalmayı başaranların çocuklukları ile gitmeye mecbur olanların çocukları arasındaki derin uçurum burada da nüksetmişti. Diyasporadaki Ermenilerin hiç Türk arkadaşları yoktu. Yegane aşinalıkları ninelerinden, dedelerinden ya da birbirlerinden duydukları hikayeler. O hikayeler de son derece üzücü. Ama inan bana, her ülke gibi Türkiye'de de iyi insanlar ve kötü insanlar var. Bu kadar basit. Bana kendi öz kardeşimden daha yakın Türk arkadaşlarım var. Tabii bir de bardağını Zeliha teyzeye doğru uzattı. Şu çılgın sevgilim var. Zeliha teyze adının geçtiğini duymuş olacaktı ki göz kırptı. Rakı bardağını kaldırıp şerefe. Hepsi ona uyup kadeh dokuşturdular. Şerefe. Çok geçmeden Armanuş bu kelimenin her 15 dakikada bir tekrarlanan bir nakarat olduğunu anlayacaktı. Yaklaşık 1 saat ve 7 şerefeden sonra Armanuş'un gözleri alkolden parlamaya başlamıştı bile. Albino garsonun bu sefer de sıcakları getirişini gülerek seyrediyordu. Yeşil biber üzerinde ızgara levrek, fesleğenle terbiye edilmiş kremalı ıspanaklı yayın, yeşilliklerle sunulan kömürde çupra, baharatlı sarımsaklı güveçte karides. Armanuş çakır keyif kıkırdadıktan sonra yeniden Aram'a döndü. Senin de dövmen vardır mutlaka. Zeliha teyze sana da dövme yapmıştır. Ne mümkün dedi Aram prosundan yükselen duman tülü ardından. İzin vermiyor. Ya öyle diye onayladı Asya. Dövme yaptırmasına izin vermiyor. Sahi mi? Dedi Asya hayretle Zeliha teyzeye dönerek. Dövme sevdiğinizi sanıyordum. Severim dedi Zeliha teyze. Dövmeye karşı değilim. İstediği desene karşıyım. Aram dudağını büktü. Görkemli bir incir ağacı figürü istiyorum. Ama diğer ağaçların aksine ters olmalı. Benim incir ağacımın kökleri yukarıda. Toprağa değil havaya kök salmış. Yerinde değil ama yersiz de değil. Masadaki mumun titreşen ışığını seyrederek birkaç saniye sessiz kaldılar. Mesele incir ağacının hayrı alamet olmaması dedi Zeliha teyze. Bir sigara daha yakmıştı ve farkında olmadan Asya'ya doğru üfledi. Uğur getirmez. Aram'ın köklerini havaya salmasına itirazım yok da bedenini incir ağacı yaptırmasına itirazım var. Kiraz ağacı olmayı tercih etseydi mesela, ya da meşe, çınar, ne olursa hiç düşünmez dövmeyi yapardım. İpekli beyaz gömlek ve siyah pantolon giymiş dört çingene müzisyen girdi meyhaneye çalgılarıyla birlikte. Ut, klarnet, kanun ve darbuka. Yiyeceklerini yiyip içeceklerini içmiş ve şarkı söylemeye hazır müşteriler arasında heyecanlı bir kıpırdanma oldu. Müzisyenler yanlarına geldiğinde Armanuş mahcubiyet hissetti. Ama neyse ki onu şarkı söylemeye zorlamadılar. Asya ile Aram da şarkı söylemeye meraklı görünmüyordu. Hepsi birden müzisyenlere eşlik eden Zeliha teyzeyi dinlediler. Sigaradan çatlamış konuşma sesine benzemiyordu şarkı söyleme sesi. Armanuş Asya'nın annesinden tarafa soru sorar gibi baktığını fark etti. Müzisyenlerin şefi istek parçaları olup olmadığını sorunca Zeliha teyze Aram'ı cilveli bir ifadeyle dürtükledi. Hadi bir şarkı iste. Hadi şakı bülbülüm. Pancar gibi kıpkırmızı kesildi Aram. Gene de şefin kulağına bir şey fısıldadı. Ekip istenen müziği çalmaya başladığında önce tedirgin ama giderek kuvvetlenen, cesaretlenen bir sesle başladı söylemeye. Ne Türkçe ne İngilizce. Aram Ermenice söylüyordu. Her sabah şafak vakti. Yolunu gözlerim sevgilimin. Ağır, hüzünlü bir şarkıydı. Hele ki arkada yükselen klarnet ve içi içine sığmayan darbuka tempoyu habire yükseltmesi. Aram'ın sesi boğuk dalgalar halinde inip düşüyordu. Geçmiş hatıralarımın anlatıcısıdır o. Hayat hikayeme uzanan yoldur o. Armanuş bütün sözleri anlayamasa da incecik bir sızı hissetti içinde. Az sonra başını kaldırdığında Zeliha teyzenin ifadesi şaşırttı onu. Hem korku hem mutluluk barındıran bir ifadeydi bu. Ancak beklenmedik bir anda aşka yakalananların yüzlerinde rastlanabilecek türden bir mutluluk korkusu. Mutlu olmaktan korkuyordu Zeliha teyze. Şarkı bitip de müzisyenler yan masaya geçtiğinde Armanuş Zeliha teyzenin Aram'a sarılıp öpeceğini zannetti. Ama onun yerine Asya'ya yanaştı Zeliha teyze. Bir erkeğe duyduğu aşk kızına duyduğu sevgiyi daha iyi idrak etmesini sağlamışçasına şefkatle Asya'nın elini sıktı. Canım diye mırıldandı. Sesinde biraz kederle ama o an kızına bir şey itiraf etmeye yeltendiyse bile bu arzuyu hemen bastırdı. Onun yerine Marlboro Lights'ına uzanıp Asya'ya bir sigara ikram etti. Annesini hiç bu kadar duygusal ve sevecen görmemişti Asya. Hele onun kendisine sigara ikram etmesi daha da şaşırtıcıydı. Sigarayı alıp önce kendininkini sonra annesininkini yaktı. Aralarında ağır ağır yükselen dumanın içinden anne kız birbirlerine tutuk ve acemi gülümsediler. Bu ışıkta bakıldığında irkiltici ölçüde benziyorlardı birbirlerine. Karşılıkta durmuş, sonsuza değin birbirlerini çoğaltmaya ahdetmiş iki ayna. Birisinin hiç tatmadığı, ötekinin ise mümkün mertebe hatırlamamayı tercih ettiği bir geçmişin şekillendirdiği iki yüz. İşte Armanuş İstanbul'a geldiğinden beri ilk kez o an şehrin nabzını hissetti. İnsanların onlara çektirdiği bütün çilelere rağmen İstanbul'u neden terk edemediklerini, bir şehre nasıl aşık olunabileceğini sezdi. Haklı olabilirdi Aram. Böylesine iç acıtıcı, güzelliği olan bir şehri sevmekten kolay kolay vazgeçemeyebilirdi insan. Gidenler de belki ebediyen onu taşımaya mahkumdular yanlarında. Bırakmak da unutulmuyordu İstanbul. Bu keşfe kadehini kaldırdı. Şerefe. 14. bölüm. Su. İçeri girip sessiz olmalarını söylesem mi ki diye kaygıyla mırıldandı Feride teyze. Bakışları kapının kulbuna sabitlenmiş, kızların odasının önünde nöbet tutar gibi bekliyordu. Yahu rahat bıraksanıza gençleri diye homurdandı Zeliha teyze devrilip kaldığı divandan. İyi de baksana sonuna kadar açmışlar müziğin sesini dedi Feride teyze. Ne var yani? Gençler kanları kaynıyor. Azıcık da kafayı buldular bu akşam. İnsan kafayı buldu mu böyle müzik dinler. Vurgulamak için bağırdı. Yüksek. Kafayı bulmuşlarmış diye terslendi Gülsüm Nine oturduğu köşeden. Neden acaba? Bunca zaman ailemizin yüzünü kızarttığın yetmedi mi? Şu bacağını etek diye geçirdiğin beze bak. Çocuğunu babasız büyüten bir annesin. Boşanmış bir dul. Ağırbaşlı olman lazımken sen tam tersine hafifleştin. Beni iyi dinle Zeliha. Burnu halkalı dul kadın görmedim senden başka. Kendinden utanmalısın. Zeliha teyze sarıldığı yastıktan zorlukla kaldırdı zonklamaya başlayan başını. Kusura bakma anne ama bence bir noktada yanılıyorsun. İnsanın boşanmış bir kadın addedilmesi için önce evlenmesi gerekir. Hakikati çarpıtmayalım lütfen. Bana ne boşanmış kadın ne de dul denilebilir. Şu karabahtlı kadınlar için lügatında mevcut bulundurduğun terimler de geçerli değil. Kabul et artık. Kabul et de rahat et. Senin en küçük kızın mini etek de giyer, günah da işler. Bu evladın da böyle işte. Burun halkasını da seviyor. Evlilik dışı doğurduğu çocuğu da. Beğensen de beğenmesen de.
Ayrım sonu.